Ayrım 33.
Ölülerin ikisi kadındı. Baştan aşağı kan içindeydiler. Küçük kız haykırarak Emir Erim'e boğuşmaya başladı. Er çocuğu yere bırakınca koşup kadınlardan birine sarıldı. Anasıydı. Yaver Lemmi'ye onu evlat edinmeyi düşündüğümü söyledim. Çünkü anasını ben öldürmüştüm. Amerikan atının yaralarına bakmaya gelen bir hekim bu yaraların ölümcül olduğunu söyledi. Reis kurşunlarla patlamış karnının üzerine bir battaniye örterek kendini kaybedip ölene kadar ateşin başında oturdu. Kuyruk yüzbaşı Minze kara tepelere doğru yürüyüşlerine devam etmek üzere askerlerini toplama emri verdi. Minz, yola çıkmadan önce yaverlerini bana gerçekten küçük kızı yanıma alıp almayacağımı sordu. Alacağımı söyleyince karımın bunu nasıl karşılayacağını öğrenmek istedi. İşin bu yanını hiç düşünmemiştim. Kızı bulduğum yerde bırakmaya karar verdim, diyordu. Üç yıldızlı Amerikan atının köyünü yakıp yıkarken kaçan Siyulardan bazıları Oturan Boğa'nın kampına giderek saldırıyı haber verdiler. Oturan Boğa ve Safra 600 savaşçısıyla hemen yardıma koştular. Ama çok geç kalmışlardı. Oturan Boğa Kuruk'un askerlerine saldırdı. Ne var ki savaşçıların cephanesi çok azdı. Mavi ceketlilerin bir kısmı geriyi kollarken ana kol kara tepelere doğru yoluna devam etti. Askerler gidince Oturan Boğa ve savaşçıları Amerikan atının yanıp yıkılmış köyüne girdiler, sağ kalanları kurtardılar, ölüleri gömdüler. Oturan Boğa şöyle soruyordu. Onlara ne yaptık ki bizi durdurmak istiyorlar? Durmadan bir yerden bir yere göçüyoruz ama her gittiğimiz yerde bizi buluyorlar. Askerlerden mümkün olduğu kadar uzak durabilmek için Oturan Boğa kabilesini toplayarak yaban sığırlarının bolca bulunduğu kuzeydeki Yellowstone'a götürdü. Yaprakların döküldüğü ay avcılarla yola çıkan Safra, Yellowstone bölgesinden geçmekte olan orduya ait bir araba kervanına rastladı. Askerler Ton Yumağı'nın Yellowstone'a karıştığı yerde kurulmakta olan yeni bir kaleye, küçük Bighorn'da ölen Yüzbaşı Maaz Keo'nun adı verilen Keo Kalesi'ni mühimmat götürmekteydiler. Safra'nın savaşçıları kervana Glendale Deresi yakınlarında baskın vererek 60 çadır ele geçirdiler. Oturan Boğa araba kervanını ve yeni kaleyi duyar duymaz kampına katılmış olan Menes Juni Bulukure'yi çağırttı. Bulukure'nin okuyup yazması vardı. Oturan Boğa komutana diyeceklerini bir kağıt parçasına yazdırdı. Bu yolda ne aradığınızı bilmeliyim. Yaban sığırlarını kaçırıyorsunuz. Ben burada avlanmak istiyorum. Buradan gitmenizi istiyorum. Gitmezseniz gene savaşırım. Neyiniz var, neyiniz yok, bırakıp buradan gitmenizi istiyorum. Dostunuz Oturan Boğa. Araba kervanına komuta eden Yarbay Elwell Otis bu mektubu alınca Oturan Boğa'ya bir ulak saldı. Mektubunda askerlerin Keo Kalesi'ne gitmekte olduklarını, daha pek çok askerin de yolda olduğunu yazıyordu. Eğer Oturan Boğa savaşmak istiyorsa askerler buna hazırdı. Oturan Boğa'nın savaşmakta gözü yoktu. O yalnızca rahat rahat yaban sığırı avlamayı düşünüyordu. Askerlerin komutanıyla konuşmak istediğini ileten beyaz bayraklı bir ulak gönderdi. O sırada Albay Nilsson Maaz'ın komutasındaki askerler de kervana yetişmişlerdi. Maaz yaz sonundan beri Oturan Boğa'yı arayıp durduğundan reisin konuşma isteğini hemen kabul etti. Oturan Boğa ile Miles 22 Ekim'de bir sıra askerle bir sıra Kızılderili savaşçının arasında karşılaştılar. Miles'in yanında bir subayla 5 asker, Oturan Boğa'nın yanında ise reislerinden biriyle 5 savaşçı vardı. Hava çok soğuk olduğundan Miles ayı kürküyle kaplanmış uzun bir kaput giymişti. Kızılderililer onu görür görmez ayı post adını taktılar. Her zamanki gibi açış söylevleri verilmedi. Dostluk çubukları tüttürülmedi. Johnny Brugger'in çevirdiği konuşmayı ayı postu açarak Oturan Boğa'yı her zaman beyazlara ve onların törelerine karşı çıkmakla suçladı. Oturan Boğa beyazları sevmediğini kabul ediyordu. Ama onu rahat bıraktıkları sürece beyazlara düşmanlık beslemeye kalkışmıyordu. Ayı postu Oturan Boğa'yı Yellowstone bölgesinde ne aradığını sordu. Bu aptalca bir soruydu ama Hulk Papa bunu da kibarca cevaplamasını bildi. yiyecek ve giyecek elde etmek için yaban sığırı avlıyordu. O zaman ayı postu Hulpapalara ayrılan bölgeden söz etmek istedi. Fakat oturan boğa omuz silkti, kışı kara tepelerde geçirecekti. Konuşma hiçbir sonuç alınmadan sona erdi. Fakat ikisi de ertesi gün yeniden buluşmak üzere anlaşmaya vardılar. İkinci toplantı hemen birbiri ardı sıra patlak veren anlaşmazlıklara yol açtı. Oturan boğa yaptığı konuşmada askerlerle savaşı kendisinin başlatmadığını ileri sürdü ve beyazlar askerlerini Kızılderililerin bölgesinden çekip kalelerini dağıtırlarsa bir daha savaşmayacaklarına söz verdi. Ayı postu cevabında rezervasyonlara çekilmedikçe Siyuların barışa kavuşamayacaklarını bildirdi. Oturan boğa buna çok öfkelendi. Yüce ruh kendisini bir Kızılderili olarak yaratmıştı ama bir rezervasyon Kızılderilisi olarak değil. Böyle olmaya niyeti de yoktu. Toplantıyı kısa keserek savaşçılarının yanına döndü. Onlara yayılıp menzillenmelerini, ayı postunun askerlerinin saldıracaklarından kuşkulandığını söyledi. Gerçekten de askerler ateş açtılar, Hulpapalar yeniden oradan oraya kaçmaya başladılar. 1877 ilk yazında oturan boğa kaçmaktan bıkmıştı artık. En sonunda büyük babanın ülkesinde Siyuların ve beyazların birlikte yaşamalarına yeterli yer olmadığına karar verdi. Halkını Kanada'ya, büyük anne kraliçe Victoria'nın ülkesine götürecekti. Yola çıkmadan önce azgın atı aradı. Onu Oglalaları büyük annenin ülkesine götürmeye ikna etmek istiyordu. Ne var ki azgın atın Kızılderilileri ülkenin bir ucundan bir ucuna taşınıp duruyorlar, askerlerden kaçıyorlardı. Oturan bağ onları bulamadı. Soğuk kış ayları boyunca General Crook da azgın atı arayıp durmuştu. Crook'un komutasında bu defa piyade, süvari ve topçulardan meydana gelen muazzam bir ordu vardı. Yanında 168 araba yüklü erzak, 400 katır yüklü cephane ve barut götürüyordu. Üç yıldızlının bu güçlü ordusu Pavdurulmağı bölgesinden zincirinden boşanmış azgın ayılar gibi yollarının üstündeki Kızılderilileri ezerek geçti. Askerler aslında azgın atı arıyorlardı ama onu bulmadan önce Çeyenlerden Kör Bıçak'ın köyüne rast geldiler. Bu Çeyenlerin çoğu Küçük Bighorn Savaşı'na katılmamıştı. Ama ordu Kızıl Bulut'un temsilciliğini ele geçirip erzak dağıtımını durdurunca yiyecek bulabilmek için temsilcilikten ayrılmışlardı. General Crook 3 parmak Mackenzie'yi 150 hanelik bu köyün üzerine gönderdi. Geyiklerin kızıştığı aydı, hava çok soğuktu. Kuytular kalın bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Açıklarda ise kar dönmüş, diş diş olmuştu. Mackenzie birliğini geceden saldırı durumuna geçirdi. Bunlar günün ilk ışıklarıyla birlikte Cheyenne'lere saldırdılar. Parayla tutulmuş Pawnee savaşçıları en önde gidiyorlardı. Atlarında rezervasyon Siyularından aldıkları hızlı atlar vardı. Cheyenne'leri kulübelerinde bastılar. Pek çoğu henüz uykudayken öldüler. Sağ kalanlar yarı çıplak dondurucu soğuğa fırladılar. Savaşçılar Pawnee'leri ve onların arkasından saldırıya geçen askerleri püskürtmeye, kadınlarla çocukların uzaklaşabilmelerine yeterli zamanı kazanmaya çalışıyorlardı. Kuzeyli Cheyenne'lerin en yiğit savaşçılarından bazıları çatışmanın bu en kızgın anında kendilerini feda ettiler. Bunlardan biri de Kör Bıçak'ın en büyük oğluydu. Kör Bıçak ve Küçük Kurt sonunda bir vadinin üst yamaçlarında bir geri hat kurmayı başardılar. Ama zaten pek yoksul olan cephaneleri çok geçmeden tükendi. İkisi birlikte kadınlara ve çocuklara erişmek için Bighorn'a doğru kaçmaya başlarken Küçük Kurt çoktan yedi yerinden vurulmuştu bile. Mackenzie o sırada kulübeleri yakıyordu. Daha sonra ele geçirdiği atları vadinin kıyısına getirip adamlarını onları vurup aşağı yuvarlamaları için emir verdi. Tıpkı daha önce Palo Rudo Vadisi'nde Comanche ve Kiovaların atlarına yaptığı gibi. Kör Bıçak'ın Cheyenne'lerin kaçışı Mart ayında Kartal Reis Reynolds'ın habersiz saldırısına uğrayan iki ayın Cheyenne'lerin kaçışına benziyordu. Ne var ki şimdi hava daha soğuktu, sadece birkaç atlı vardı. Battaniyeleri, giysileri ve hatta makosenleri bile yok denecek kadar azdı. İki ayın kabilesi gibi onların da bildikleri tek sığınak azgın atın Box Elder deresindeki köyüydü. Kaçışın birinci gecesinde 12 kadın, çocuk, savaşçı ve birkaç ihtiyar donarak öldü. Ertesi gece savaşçılar atların birkaçını öldürerek iç organlarını çıkardılar. Çocukları donmaya karşı ölü atların içine soktular. İhtiyarlar da ellerini ve ayaklarını atların içine soktular. 3 gün donmuş kar üzerinde yürüdüler. Çıplak ayakları kar üstünde kanlı izler bırakıyordu. Sonunda azgın atın kampına vardılar. Azgın at, kör bıçağın kabilesiyle yiyecek, battaniye ve kulübeleri paylaştı. Ama onları her an kaçmaya hazır olmaları için uyarmayı da unutmadı. Oglalaların direnip çarpışacak kadar cephanesi kalmamıştı. Ayı postu kuzeyde kızgın atı arıyordu. Şimdi de 3 yıldızlı kuruk güneyden gelmekteydi. Yaşayabilmek için bölgede durmadan yer değiştirmek zorundaydılar. Ağaçların çiçeklendiği ay, azgın at kampını kuzeyde ayı postunun askerlerinin kışı geçirdiği yeni Keo Kalesi'nin pek de uzak olmayan yeni bir gizlenme yerine taşıdı. Burası Tong Irmağı kıyısındaydı. Soğuk ve açlık çocuklarla ihtiyarlar için öylesine dayanılmaz bir hal almıştı ki, reislerden bazıları azgın attan gidip ayı postuyla konuşarak kendilerinden ne istediğini sormasını istediler. Kadınlar ve çocuklar yiyecek için yırtınıyorlardı. Bir daha bırakıp kaçmak zorunda kalmayacakları sıcak barınaklara muhtaçtılar. Azgın at, ayı postunun onları tutsaklar gibi bir rezervasyona kapatmak istediğini biliyordu. Ama gene de reislerin isteklerine uyarak gidip konuşmaya razı oldu. 30 kadar reis ve savaşçıdan meydana gelen kurumla birlikte kaleye yakın bir tepeye tırmandılar. Kaleye gitmek üzere 8 reis ve savaşçı gönüllü çıktı. İçlerinden biri de bir mızrağın ucuna taktıkları beyaz bezi taşıyacaktı. Gönüllüler kaleye yaklaştıklarında ayı postunun parayla tutulmuş kargalarından bir grup ansızın kaleden çıkarak barış kuruluna saldırdı. Beyaz bayrağı hiçe sayarak rastgele ateş açtılar. 8 kişiden sadece 3'ü kaçabildi. Tepeden olayı seyreden Siyulardan birkaçı öç almak için kargaların üstüne gitmek istediyse de azgın at bunu önleyerek vakit geçirmeden kampa dönmelerinde ısrar etti. Toparlanıp yola çıkmak zorundaydılar. Ayı posta artık Siyuların yakında olduğunu biliyordu. Karda onları aramaya çıkacaktı. Ayı postu 8 Ocak 1877 sabahı Kızılderililere yetişti ve askerlerini hücuma geçirdi. Kar diz boyunu aşıyordu. Azgın atın kabilesini savunabilecek cephanesi kalmamıştı. Ama Kızılderililerin büyük bir çoğunluğu Kurt Dağları'nı aşıp Bighorn'a doğru kaçarken askerleri yanlış yerlere çekip cezalarını verecek hileleri bilen iyi savaş reisleri hala vardı. Tam bir uyum içerisinde hareket eden küçük dev adam, 2 ay ve kambur birlikleri bir vadiye çektiler. Ağır ve hantal kış üniformaları giymiş askerleri 4 saat oyaladılar. Askerler sendeleyip buzlu yamaçlardan aşağı düşüyorlardı. Çarpışma sırasında kar serpiştirmeye başladı. Öğleden sonra ortalığı kasıp kavuran bir tipiden göz gözü görmez olmuştu. Bu tipi ayı postunun gücünü tüketmeye yetmişti. Adamlarıyla birlikte Keo Kalesi'nin soba başında dar attı kendini. Durmadan yağan sulu kar altında ilerleyen azgın at ve kabilesi çok iyi tanıdıkları küçük Paldır bölgesine vardılar. Şubat ayı boyunca orada konaklayarak bulabildikleri av hayvanlarının etiyle yaşadılar. O sırada haberciler benekli kuyrukla bir buyul kolunun güneyden gelmekte olduğunu bildirdi. Kamptaki Kızılderililerden bazıları benekli kuyruğun kendi bölgesinde emir almaktan usanarak kaçmış olabileceğini düşünüyorlardı. Ama azgın at gerçeği biliyordu. Benekli kuyruğun konak yerine varmadan az önce azgın at babasının kamptan ayrılacağını bildirdi. Babasından benekli kuyrukla el sıkışmasını ve hava kadınlarla çocukların yola çıkabilecekleri kadar düzelince Oglalaların rezervasyona döneceğini bildirmesini istedi. Sonra tek başına Bighorn dağlarına gitti. Azgın at henüz teslim olup olmamakta kararsızdı. Belki de kabilesini gönderip kendisi tek başına sürüden kovulmuş yaşlı bir yaban sığırı gibi Paldır Irmağı bölgesinde yaşayacaktı. Benekli kuyruk kampa gelince azgın atın kendisinden kaçındığını sandı. Oglalaların reisini bulmak için iz sürücüler çıkardı. Ama azgın atın izi şiddetli kar fırtınasında kaybolmuştu. Bununla birlikte benekli kuyruk Nebraska'ya dönmeden önce koca ayağı Minejoncuları rezervasyona getirmeye ikna etti. Reis başı bulutlara eren ve üç arkadaşını da ilk yaz başlarında kabilelerini temsilciliğe getirmeye razı etti. Nisan'ın 14'ünde başı bulutlara eren yanında çok sayıda Minejoncu ve Şans Ark'la birlikte Azgın Atın köyünden benekli kuyruğun temsilciliğine gelerek teslim oldu. Bu olaydan birkaç gün önce üç yıldızlı kuyruk Kızıl Bulut'u Azgın Atı bulmakla görevlendirmişti. Azgın At teslim olursa Powder Irmağı'nda bir bölge kendisine verilecekti. Nisan'ın 27'sinde Kızıl Bulut Azgın Atı buldu ve ona üç yıldızlının haberini iletti. Azgın Atın 900 savaşçısı açlıktan kırılmaktaydı. Cephaneleri tükenmişti. Atların kemikleri sayılıyordu. Powder Irmağı'nda bir bölge verileceği sözü Robinson Kalesi'ne giderek teslim olmasına yetti. Son Sioux savaşçısı reisi de artık bir rezervasyon Kızılderilisi olup çıkmıştı. Silahsız, atsız, halkı üstünde hiçbir yetkisi olmayan kendisini savaşta hiç alt etmemiş bir ordunun tutsağıydı. Ama gençlerin gözünde hala bir kahramandı. Gençlerin biraz da abartılmış tutkunluğu temsilcilikteki yaşlı reislerin kıskançlığına yol açıyordu. Azgın At her şeye karşın müzevi bir yaşayış sürdürüyordu. Halkıyla birlikte üç yıldızının vermeyi vaat ettiği Powder Irmağı bölgesindeki topraklara kavuşacağı günü bekliyordu. Hepsi o gün için yaşıyorlardı. Yaz sonlarına doğru Azgın At üç yıldızının büyük baba ile bir görüşme yapması için Washington'a gitmesini istediğini öğrendi. Azgın At bu isteği reddetti. Kendisine sözde vaat edilen bölge üzerinde konuşacak bir şey olduğunu sanmıyordu. Büyük babanın Washington'daki evine giden reislerin durumunu görmüştü. Bunlar beyazların yaşayış tarzlarına uymuşlar, Washington'dan şişmanlamış ve gevşemiş olarak dönmüşlerdi. Kızıl Bulut ve benekli kuyruktaki değişmeleri de görüyordu. Onlar da Azgın At'ın bunu gördüğünün farkındaydılar. Bu yüzden ondan hiç hoşlanmıyorlardı. Ağustos'ta mavi ceketlilerle parıltılı dağların ardında yaşayan Nez Perçelerin savaşa tutuştukları haberi geldi. Asker reisler rezervasyonlardaki Kızılderili savaşçılarından Nez Perçelere karşı girişilecek harekata katılmak üzere kılavuz almaya başladılar. Azgın At gençlere uzaktaki Kızılderililere karşı girişilen bu harekata katılmamalarını öğütlediyse de bunlardan bazıları onun öğüdüne kulak asmadılar ve askere satıldılar. 31 Ağustos'ta bu eski Sioux savaşçıları yürüyüşe geçmek üzere mavi ceketli üniformalarını giydiler. Azgın At öylesine tiksinmişti ki kabilesini toplayıp Kuzey Powder Irmağı bölgesine döneceğini bildirdi. Üç yıldızlı casusları aracılığıyla Azgın At'ın bu kararını öğrenince 8 süvari bölüğünü Azgın At'ın Robinson Kalesi dışındaki kampına gönderip onu tutuklamalarını emretti. Bununla birlikte dostları Azgın At'ı uyaracak vakit bulabildi. Askerlerin amacını kesinlikle bilmeyen Azgın At kabilesine dağılmalarını söyleyerek benekli kuyruğun temsilciliğine doğru tek başına yola çıktı. Eski dostu başı bulutları erene sığınmaya gidiyordu. Askerler Azgın At'ı orada bularak tutukladılar. Kendisini Robinson Kalesi'ne üç yıldızlıya götüreceklerini söylüyorlardı. Kaleye vardıklarında Azgın At'a vaktin çok geç olduğunu, o günü üç yıldızlıya görüşmenin olanaksız olduğunu söylediler. Tutuklu reis yüzbaşı James Cannington ve bir temsilcilik polisine teslim edildi. Azgın At polise dikkatle baktı. Polis kısa bir süre önce Pahasapa'yı çalmaya gelen delegelere meydan okuyan küçük dev adamdı. Kara tepeleri satmaya kalkışan ilk reisi geberteceğini söyleyen, ayı postu mağaza karşı Azgın At'ın yanında son defa çarpışan yürekli küçük dev adam. İşte artık beyazlar küçük dev adamı satın alıp rezervasyon polisi yapmışlardı. Azgın At komutanla küçük dev adam arasında giderken her şeyin bir çılgınlıktan ibaret olduğu gölge dünyasından kaçmak üzere dünyayı düşlemeye çalışmış olmalıydı. Omzunda süngülü tüfeğiyle nöbet tutan bir eri geçerek bir yapının girişinde durdular. Pencerelerinde demirler vardı. Azgın At içeride ayaklarından prangaya vurulmuş adamları görebiliyordu. İçerisi adeta bir hayvan tuzağını andırıyordu. Azgın At bu tuzağa düşmekte olan bir hayvanın içgüdüsüyle fırladı. Küçük dev adam Azgın At'ın koluna sarıldı, boğuşmaya başladılar. Boğuşma ancak birkaç saniye sürdü. Birisi bağırarak komut verdi ve nöbetçi er William Jens süngüsünü Azgın At'ın karnına daldırdı. Azgın At o gece, yani 5 Eylül 1877 gecesi öldü. Öldüğünde 35 yaşındaydı. Şafak vakti askerler reisin ölüsünü anasıyla babasına teslim ettiler. İhtiyarlar oğulları Azgın At'ın ölüsünü tahta bir sandığa koydular ve atların çektiği bir kızağa yerleştirerek benekli kuyruğun temsilciliğine götürdüler. Sandık orada tahtalardan kurulmuş bir yükseltinin üzerine konuldu. Otların kuruduğu ay boyunca yas tutucular ölünün çevresinde nöbet tuttular. Yaprakların döküldüğü ay acı bir haber geldi. Temsilcilik Sioux'ları Nebraska'yı terk edip Missouri Irmağı'ndaki yeni bir rezervasyona gitmek zorundaydılar. 1877 yılının kurak güz mevsimi boyunca sürgün Kızılderililerden meydana gelen uzun kervanlar askerlerin eşliğinde kuzeydoğudaki çorak araziye gönderildi. Yol boyunca birkaç grup Kanada'ya kaçarak oturan boğa ile birleşmek amacıyla ana koldan ayrılıp kuzeybatıya döndüler. Azgın At'ın anasıyla babası da onlara katılmıştı. Yanlarında oğullarının kemikleriyle kalbini de götürüyorlardı. Azgın At'ı Changpe Opi Wakwala, yaralı diz adlı dere dolayında sadece kendilerinin bildiği bir yere gömdüler. 13. Nez Perçelerin Kaçışı. 1877. 1 Ocak. Kraliçe Victoria Hindistan İmparatoriçesi ilan edildi. 25 Ocak. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi oyların yeniden sayımını gerektiren seçim komisyonu kanunu tasarısını kabul ediyor. Hayes-Tilden çekişmesi kuşkulu durumunu sürdürüyor. 12 Şubat. Demiryolu işçileri ücret indirimini protesto etmek üzere greve gidiyor. 26 Şubat. Güneyli Demokratlar Hayes'in Cumhuriyetçi Parti'nin temsilcileriyle gizlice buluşup Güneyli Demokratların federal birliklerin güneyden çekilmesi ve yeniden inşa döneminin sona ermesi karşılığında Cumhuriyetçileri desteklemesini öngören 1877 uzlaşmasını tamamlıyorlar. 27 Şubat. Seçim komisyonu oy sayımının Hayes lehine sonuçlandığını açıklıyor. 2 Mart. Kongre Hayes'in seçilişini onaylıyor. 5 Mart. Hayes başkan oluyor. 10 Nisan. Hayes, federal birlikleri güney eyaletlerinden çekilmeye başlayarak yeniden inşa döneminin sona erdiğini belirtiyor. 15 Nisan. İlk ticari telefon hattı Boston ile Somerville yani Massachusetts arasında çekiliyor. 14 Temmuz. Genel grev tren seferlerinin durmasına yol açıyor. 24 Temmuz. Grevler bütün Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılıyor. 21-27 Temmuz. Askeri birlikler işçilerle çarpışarak grevi zorla sona erdiriyor. 17 Ekim. Pensilvanya Demiryolları ve Standard Oil Kompanyası arasındaki anlaşma petrol nakliyatı tekelini güçlendiriyor. Aralık. Edison fonografi icat ediyor. Tolstoy'un Anna Karenina'sı yayımlanıyor. Beyazlar olup biteni tek yanla anlattı. Kendilerini tatmin etmek için böyle anlattılar. Beyaz adamın anlattığı, kendi yaptığı en iyi işlerle Kızılderililerin en kötü işleri oldu. Nesperçelerden sarı kurt. Dünya güneşin yardımıyla yaratıldı, olduğu gibi kalmalı. Toprak yaratıldığında üstünde sınır çizgileri yoktu. Onu bölmek insanlara düşmez.